Ayrım 23, sayfa 140. 19. Temeller, çekirdek yapı. Halk bilimi araştırmasındaki son görev, içinden çeşitli halk geleneklerinin filizlendiği kültür ortamının incelenmesidir. Baştan başlayarak araştırmacının ilgisi halk geleneklerinin nerede ve zaman geliştiği sorusundan çok neden geliştiği sorusuna yöneliktir. Öncelikle hala var olan geleneklerin dönüşümü, taklit edilmesi ve birleşmesi sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerin aynı türden olduklarını kabul etmeliyiz. Gerçek olayların tarihi bir çekirdeği olduğu kabul edilen kahramanlık şiirlerinden başka, içteki duyguların saf pınarlardan çıkan lirik şiirler de halk şiirinin ulaşılabilen en yüksek düzeyini gösterebilirler. Her kültürün hem epik hem de lirik şiiri böyle bir doruğa ulaşamamıştır. Her ikisinin birlikte aynı yüksekliğe tek bir ulus içinde ulaşması çok seyrek görülen durumlardandır. Ayrıca her halk evrensel malzemelere kendi karakter ve kültürünün eşsiz damgasını vurmuştur ve bunların incelenmesi herkesin bildiği öğelerin incelenmesinden daha az ilginç değildir. Çeşitli ülkelerdeki yerel olarak yeniden işlenmiş biçimleri karşılaştırılmadan ve değerlendirilmeden önce, başka bir dilden alınmış göçmen sözcük ve deyimler, içeriklerine göre belirlenmelidirler. Her bölgedeki modelin bireysel varyantlarını ve bu yapıdan yola çıkarak yerel yapıların gelişmesini ve bu yerel yapılardan bireysel varyantların oluşumunu anlayıp açıklayabiliriz. Kron 1996 117-126. 20. Son söz. Yeni bir bilim dalında metotlu bir eğitim yeterli olmaz. Düşünce bağımsızlığına da sahip olmak gerekir. Bu durumda bu bilim araştırmacısı tek bir oyun bilimsel bir gerçeğe karar vermeye yetmeyeceği, bu bilimsel gerçeğin tanınıp açıklanmadan önce de var olduğu ve bu gerçeği açıklayan kişilerin hepsi onu inkar etse de kalıcı olduğu gerçeğiyle kendini rahatlatabilir. Nispeten basit halk geleneklerinin metodolojik işlemi bile, karşılaştırmalı edebiyat ve tarihin karmaşık incelemeleri için hazırlık eğitimi olarak oldukça yararlı olacaktır. Bütün bunların ötesinde folklor malzemeleri ile çalışma olgusu, eğitim görmüş koleksiyoncuyu ve araştırmacıyı insanlara daha da yaklaştırmakta, yalnızca kendi halkını değil, aynı zamanda en düşük düzeyde ve en uzak geçmişte bulunan insanlığı da anlamaya ve sevmeye yöneltebilir. Kron 1996 127-128. Bu çalışma planına bağlı olarak yapılan monografi veya tek konulu çalışmalarda halk bilimciler, halk kültürü ürünlerinin atlaslarını ulusal veya bölgesel düzeyde çizmişler, Burke 1996-72 ve böylece ele alıp çalıştıkları unsurların coğrafi dağılımını göstermişlerdir. D. Tarihi coğrafi fin yöntemine yöneltilen tenkitler. Tarihi coğrafi fin yöntemine yöneltilen en eski eleştiriler yöntemin takipçilerinden hatta bir ölçüde onu geliştirenlerden gelmiştir. Bunların en eskilerinden birisi Avusturyalı halk bilimci Albert Veselski'nin eleştirisidir. 1871-1939. Veselski, bir masalın yazılı kültür ortamı veya edebi uyarlamasının öyle güçlü bir etken oluşturduğunu savunmuştur ki, sözlü yayılım izlerinin araştırılması girişimlerine Thompson 1946-441 güvenini tamamen kaybetmiştir. O hali hazırda sözlü gelenekte anlatılmakta olan masalların el yazmaları veya basılmış kitaplar tarafından yayıldığını düşünmüştür. Dipnot: Stitt Thompson 1946-441, A. Veselski'nin Rönesans döneminden itibaren basılmış yazılı kültür ortamı materyalleri konusundaki bilgisine erişebilecek bilgin bulunamayacağını Fakat bununla birlikte onun sözlü gelenek konusunu bilmediğini söylemektedir. Aynı şekilde Fin yönteminin takipçilerinden olan C. von Sydow 1948-45-46 da bir yandan Fin okulu büyük bir çoğunlukla hayatla hiçbir ilgisi kalmamış olan özetlerin muhtevasını çalışmak üzerinde yoğunlaşması nedeniyle tamamen gerçekle ilişkisi olmayan bir takım formülasyon ve postulatları havaya inşa ettiler şeklinde Fin okulunu genel çalışma prensiplerine ve bunların takibiyle oluşturulan monograflara yönelttiği eleştirilerinin yanı sıra ana amaç olan Ur formu da eleştirir ve diğer yandan bunun yerine Oiko formu, ekotip önerir. Dipnot: İsveçli halk bilimcisi von Sydow'un 1940'lı yıllarda hayatla ilişkisinin kesilmiş olması ve ölü özetler olarak yönettiği, bir anlamda bağlamsızlığa dikkat çeken tenkitlerin ve gelenek taşıyıcısı kavramı üzerine yoğunlaşması, 1970'lerden sonra daha kapsamlı olarak performans teorinin takipçileri tarafından yöneltilmesi düşünülürse, çoğunlukla yüzyılın en büyük halk bilimcilerinden biri olarak nitelendirilen von Sydow'un teorik perspektifinin derinliği ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir. Sydow özellikle sözlü kültür ortamında yayılmada diğer geleneklerde olduğu gibi masal anlatma geleneğinde de gelenek taşıyıcıların tradition bearers önemine dikkat çeker. Von Sydow, köyde yaşayanların düşman oldukları komşularından hiçbir şey öğrenmek istemediklerini ve bunun da yayılmaya, dil engellerinin yanı sıra taşıyanların hareketlerini engelleyen faktörler olarak bir başka engel oluşturduğunu belirtir. Von Sydow'un diğer tenkit ve teklifi olan oikoform veya ekotip, sınırlanma ve derinleşmeyi de beraberinde getiren halk kültürü araştırması için bölgenin önemini ortaya koyan ve günümüz paradigmalarında da geçerli kabul edilen kavramsal bir gelişmedir. Bu konuda Peter Burke'ün tespitleri, von Sydow botanikçilerden doğal seçme ile belli bir çevreye uyarlanan kalıtsal bitki çeşitleri anlamına karşılık gelen ekotip, oikoform terimini devralmış ve kendi masal araştırmalarında kullanmıştır. O bir geleneğin kendi bölgesinde onu taşıyanların karşılıklı etkisi ve denetimi yoluyla bir birleştirilme sürecine maruz kalacağını söyler ve böylece bir masalın ekotipi oluşur. 1996-68 şeklindedir. Von Sydow'un yönelttiği bir başka eleştiri ise Fin okulunun içinden çıkılmaz bir kör düğüme dönüştüğü ve uygulanışı sonucu oluşan nihai raporu teorik bir bakış açısından yorumlayarak ortaya koyabilmesinin gerekliliği şeklindedir. Sokolov 1966-92. Bu bağlamda Carl von Sydow'un eleştirilerinin tamamını içerden birisinin Fin okulunun çalışmalarına katkı mahiyetinde olduğu görülmektedir. Tarihi coğrafi Fin yöntemine N.P. Andreev, A.I. Nikiforov, V. Petro ve V. Prop gibi formalistler olarak bilinen Rus halk bilimciler tarafından 1920-1950 arasında yapılan eleştirileri topluca cevaplamaya çalışan Hedda Jason'dan 1970 sonra ve onun oluşturduğu temel üzerine belki de tarihi coğrafi Fin yönteminin en son ve kapsamlı savunmalarından birini yapan J. Goldberg, 1984, eleştirileri şu şekilde sıralar. 1. Sadece eski dünyaya ait peri masalları üzerinde çalışılması. 2. Epizotların kolayca değişik masal tiplerine dahil edilip çıkarılması. 3. Masal parçaları ve kolayca tasnif edilemeyen, sıra dışı veya nadir olan masalların da çalışmaya dahil edilmesi. 4. Arne Thompson'un indeksinin Rus masalları için yeterince uygun olmaması. 5. Masal monografilerinin daima tek merkezli yaratmayı, monogenesis tasarlamasının yanı sıra bazen de çok merkezli yaratmayı da poligenesis bir ihtimal olarak ele almalarının gerekliliği. 6. Masal üzerinde yeniden çalışılırken çıkan yapıda unutkanlığın önemsizliği. 7. Masalın göçünün seçmeye ve yaratmaya dayanan bir süreç olması. 8. Arketipler, urformlar bulunamazlar, mevcut iddiaların sadece istatistik ve sezgi ürünü olması. 9. Yapılan monografi çalışmaları malzemelerin derlendiği bir dergiden başka bir şey değildirler ve masalların bir açıklaması ve tarihi olmak yerine bir tipolojiden ibaret olmaları. 10. Çalışmaların çok dar ve sınırlı olmaları, masalların sosyal bağlamlarından ve sanatsal formlarından soyutlanmaları bakımından eleştirilmiştir. Bunlara ilaveten V. Propp'un tarihi coğrafi fin yöntemine getirdiği eleştiriler, doğal olarak aynı zamanda onun kendi yapısal anlatı çözümleme yöntemini ortaya koyuş ve şekillendiriş nedenlerini oluşturmaktadır. Bu bağlamda Propp, fin yönteminin masalları tiplerine ayırma ve onların tip kataloğunu hazırlayıp motif ve epizot karşılaştırmaları ile urform arayışı şeklindeki paradigma ve uygulamalarını daha sınıflandırma temelinde reddettiği görülür. V. Propp'a göre 1985-15-16 masallar son derece çeşitli olduğuna ve açıkça bunları bütün çeşitlilikleri içinde inceleyemeyeceğimiz için derlenmiş olan malzemeyi birçok bölümlere ayırmak, bir başka deyişle sınıflandırmak gerekir. Sınıflandırma ile ilgili görüşlerini, doğru bir sınıflama bilimsel betimlemenin ilk adımlarından biridir. Yapılacak incelemenin doğruluğu sınıflandırmanın doğruluğuna bağlıdır. Sınıflandırma, her ne kadar bütün incelemelerin kaynağında yer almaktaysa da, kendisinin de hazırlık niteliğinde derin bir ön araştırmanın ürünü olması gerekir, şeklinde ifade eden Propp, fin metodunun sınıflandırma yanlışlığını da bir ön araştırmanın ürünü olmamakla eleştirir ve bu görüşünü şöyle ifade eder. Oysa bunun tam tersini görmekteyiz. Araştırmacıların çoğu sınıflandırma ile işe başlar, dışarıdan hazırladıkları bu sınıflandırmayı derlenmiş bulunan malzemenin içine sokarlar. Ama gerçekte bunun tersinin yapılması gerekir, yani derlenmiş olan malzemeden hareketle bir sınıflamaya varmak zorundadırlar. Üstelik sınıflandırmacılar çoğu zaman bölümlemenin en yalın kurallarına bile uymazlar. Burada birkaç örnek ele alalım. Masalların en alışılmış bölümlemesi, onları olağanüstü masallar, töre masalları, hayvan masalları diye ayırt eden bölümlendirmedir. İlk bakışta doğru gibi görünmektedir bu. Ama hemen ardından ister istemez bir soru sorulur. Hayvan masalları kimi kez çok geniş ölçüde bir olağanüstülük ögesi taşımaz mı? Karşıt yönde düşünürsek hayvanlar da olağanüstü masallarda çok önemli rol oynamaz mı? Bu göstergelerin yeterince kesin olduğu kabul edilebilir mi? Sorularını soran V. Propp, V. F. Miller ve W. Wundt, R. M. Volkoff'un ve doğrudan doğruya Antti Aarne'nin masalları tiplerine göre sınıflandıran çalışmasını da masallara numara vermesinin ötesinde sınıflandırma yanlışlarına işaret eder. Propp 1985-15-16. Tarihi coğrafi fin yöntemine en sert eleştiriler performans teori mensuplarından gelmiştir. Tarihi coğrafi fin yöntemin takipçileri performans teori doğrultusunda çalışan halk bilimciler tarafından folkloru içinde yaratılıp yaşatıldığı insan unsuru veya halktan kopuk ve teatral bir icra olan folklor unsurlarını bitmiş üretilmiş bir şey olarak anlamak ve ölü metinler olarak çalışmakla suçlanmışlardır. Performans teorinin takipçilerinin anlayışına göre Folklor sosyal bir olaydır ve anlatanla dinleyen arasında anlatılan geleneksel anlatı vasıtasıyla kurulan bir iletişimin icrası folklorun doğasını oluşturmaktadır. Doğal olarak folklor böyle anlaşılınca tarihi coğrafi yöntemin paradigmaları son derece yetersiz kalmakta ve onun paradigmaları doğrultusunda hazırlanmış araştırma araçları manasızlaşmakta. Bir zamanlar disiplinin övünç kaynağı olan ve muhteşem ciltlerden oluşan monografi çalışmaları, tipik ve basit salt malzeme koleksiyonları olarak görülmekte ve bundan öte bir değer taşımamaktadırlar. B. Tarihi yeniden kurma kuramı. Halk bilimciler başta olmak üzere diğer sosyal ve beşeri bilimlere mensup bilim adamlarından bazıları, tarihin elde çok az delil bulunan kaybolmuş dönemlerini kavrayabilmek için halk bilimi ve halk yaşamı malzemelerinden yararlanmayı düşünmüşlerdir. Tarihi yeniden kurma, reconstructional veya oluşturma paradigmasına dayanan bu kuramın kavramsal olarak başlangıcı Grimm kardeşlere kadar uzanmakta ve tesirleri itibariyle de bir ölçüde daha sonra ortaya çıkmış bütün mitolojik okulları ve hatta tarihi coğrafi fin okulunu da içine almaktadır. Tarihi yeniden kurma kuramı Grimm kardeşlerden özellikle Jacob'a cazip gelmiş ve Teutonic Mythology adlı ansiklopedik çalışmasında sadece hayallerde belli belirsiz bir biçimde bulunan eski Alman tanrı ve tanrıçalarını canlandırmaya çalışmıştır. Jacob Grimm'in tezi 19. yüzyıl Britanya halk bilimcilerine de çok güçlü ve geçerli görünmüştür. Ancak Darwin'in 1859'da The Origin of Species adlı eserini yayınlamasından ve evrim kuramının bilimsel düşünceye yerleştirilmesinden sonra tarihsel yeniden kurmanın kavramsal kabulleri ve yöntemi bu kuramın tesiriyle yeniden yorumlanmıştır. Buna göre kronolojisine tarih öncesi başlangıcı getirmiş, uygar putperestler yerine ilkel vahşileri incelemeye yönelmiş ve evrimsel halk bilimi kuramını ileri sürmüşlerdir. Tüm Victoria dönemi bilim adamları yaşayan kalıntı, survival, doktrinine bağlı kalmışlar ve halk biliminin tarihsel uygulamalarına ilgi göstermişlerdir. Esasen aşağıda ele alınacağı gibi bunlar arasında da yer almakla beraber, George Lawrence Gomme, farklı sayılabilecek çizgisini, tarihe ve tarihsel yeniden kurmacılık konusuna, konuyu ciltlerce hacimli çalışmalarının sonucu olan bir tarih bilimi olarak halk bilimi, Folklore as an Historical Science adlı 1908 çalışmasında da inatla sürdürmüştür. G. L. Gomme, değişik ırkların arka arkaya aynı yere gelip yerleşip orayı ele geçirmeleri sonucunda getirdikleri halk geleneklerini ayırarak incelemenin mümkün olduğuna inanmıştır. İngiltere için şimdi köylü toplumlara ait malzemede veya folklorda bir araya getirilmiş olan Aryan öncesi ve Aryan göreneklerini birbirinden ayırmış ve böylece özgün bilgilerin oluşturduğu kültürel kurumları yeniden oluşturduğunu ileri sürmüştür. Sözlü öykülerle ilgilenirken, halk bilimciler ve diğer sahaların mensuplarına düşündürücü görünen husus olan öykü geleneğinin tarihsel ve folklorik içeriğine ne kadar güvenilebileceği, tarihi yeniden oluşturmaya yönelen kişilerin karşılaştıkları bir sorundur. Bu bağlamda Gomme'nin 1908 yılında yayınlanan çalışmasına evrimsel halk bilimi kuramının en önde gelen temsilcilerinden birisi olan Andrew Lang yönettiği eleştirisinde Gomme'nin Londra Köprüsü'nün antik önemini desteklemek için kullandığı Londra Köprüsü ve Hazine Düşü Gören Adam efsanesinin bundan başka birçok yerlerde bulunduğuna değinerek söz konusu kuramsal soruna işaret eder. Sözlü geleneğin tarihselliği konusundaki tartışmalar, arkeologlar, antropologlar, klasikçiler, Afrika ve Polinezya tarihçileri, İzlanda sagalarının araştırmacıları ve İncil bilginleri arasında özellikle aktarılan sözlü tarih konusunda çalışanların bulunduğu her yerde devam etmektedir. Aşağıda ilgili oldukları başlıklar altında ele alınacak olan Lord Raglan gibi septikler ve Amerikalı antrolog Robert Lowy, ister mitsel olsun isterse daha önemsiz olsun, tüm tarihsel gelenekleri ve iddiaları reddetmektedirler. Fakat Hector ve Nora Chadwick ile diğer ilim adamları, bütün büyük halk destanlarında anlatıların özünü tarihsel gerçeğin oluşturduğunu düşünmektedirler. Dawson'a göre 1972a, bu çetrefilli sorunun çözümü her bir geleneğin bazı ölçütler doğrultusunda incelenmesinde yatmaktadır. O bu ölçütleri geleneği taşıyanların aynı yörede sürekli oturup oturmadıkları ve görülen yöre şartlarının destanı pekiştirici bir biçimde olup olmadığı, aşiret geleneklerinin dilsel etnolojik deliller ve dış geleneklerle de desteklenip desteklenmemesi olarak sıralamaktadır. G.L. Gomez'in takip ettiği tarihsel yeniden oluşturma kuramı çizgisi en büyük tesirini Japon halk bilimi çalışmalarında göstermiştir. R.M. Dawson'ın 1972a tespitlerine göre fiziksel ve zihinsel yalnızlığı yeğleyen Japon halk bilimcileri Britanya halk bilimcilerinin eserlerini okumuş ve Gomez'den çok etkilenmişlerdir. Japon halk bilimi çalışmalarının kurucusu olan Yanagita Kunio'dan 1872-1962 ilham alan Çağdaş Japon Halk Bilimi Okulu, kapsamlı araştırma faaliyetlerini tarihi yeniden oluşturma varsayımına dayandırmış ve antik Japon animizmini yeniden özetlemeye çalışmıştır. Dipnot: Yanagita'nın kitaplığında Batı halk bilimi çalışmalarından sadece Gome 1908'in bulunması aslında pek çok şeyi izah etmektedir. Bu konuda daha fazla bilgi için bakınız Kawada 1993.